Ayrım 16. Baba Mario Puzo. Sayfa 188. Artık hazırdı. İçki kadehini uzun kokteyl masasının üzerine bıraktı. Vücudunu kızdan yana döndürdü. Kendinden çok emin, çok dikkatli ve müşfikti. Okşamalarında şeytansı yahut şehvet düşkünü bir yan yoktu. Eli kızın göğsüne giderken onu dudaklarından öptü. Sonra ılık kalçalarına, ipek gibi etine indi. Kızın öpüşü ılıktı, sevgi doluydu ama ihtiraslı değildi. Johnny de böylesini istiyordu. Vücutları elektrik akımı verilmiş bir motor gibi, anahtarın değmesiyle çalışmaya başlayan kızlardan nefret ederdi. Sonra Johnny her zaman yaptığı ve hala etkilendiği bir davranışla bulundu. Zarif, aynı zamanda yeterince hafif bir hareketle elini kızın uyduklarının arasına soktu. Bazı kadınlar sevişmenin başlangıcı olan bu davranışın anlamını kavrayamazlardı. Bazıları şaşırır, Johnny ağızlarından öptüğü için fiziki bir temas olup olmadığına karar veremezlerdi. Tabii ün kazanmazdan önce bu yüzden tokat yediği de olmuştu. Johnny'nin bütün ustalığı bundaydı, çok yararını da görmüştü. Sharon'un tepkisi bambaşka oldu. Her şeyi parmağı, öpücükleri olduğu gibi kabul etti. Ama sonra ağzını Johnny'ninkinden kaçırarak vücudunu geriye doğru hafifçe çekti. Eline içki kadehini aldı. Kibar ama tam bir reddedişti bu. Bazen olurdu ama ender. Johnny de içkisini aldı, bir sigara yaktı. Sharon Moore tatlı bir sesle kaygısızca bir şey söylüyordu. ''Senden hoşlanmadığımdan değil Johnny, sandığımdan çok daha iyi bir insansın. O tip bir kız olmadığımdan da değil. Bir erkekle bu işi yapabilmem için bana sert davranılması gerek. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?'' Johnny ona gülümsedi. Kızdan hala hoşlanıyordu. ''Demek seni duygulandıramadım ha?'' Sharon şaşırmış gibiydi. ''Biliyorsun işte,'' dedi. ''Büyük bir şarkıcı olduğun sıralarda ben küçücük bir kızdım. Senden sonraki kuşaktanım. James Dean olsaydın soyunmakta bir saniye gecikmezdim.'' Şimdi Johnny ondan eskisi gibi hoşlanmıyordu. Tatlı, zeki ve şakacı bir kızdı. Film dünyasında kendisine yararlı olur diye Johnny'nin hoşuna gitmeye, onu elde etmeye çalışmamıştı. Gerçekten dürüst bir çocuktu. Ama Sharon'da bildiği bir şey daha vardı. Daha önceleri de olmuştu bu. Çağrısını kabul eden, sırf arkadaşlarına, özellikle kendi kendine, büyük Johnny Fontaine'le kırıştırma fırsatı eline geçtiği halde bunu reddettiğini söylemek için yatmaktan kaçınanlar da vardı. Şimdi yaşlandığı, olgunlaştığı için Johnny bu tutumu anlıyor, hoş görüyordu. Sharon'dan gerçekten çok hoşlanmıştı ama bu duygusu kaybolmuştu şimdi. Ondan eskisi kadar hoşlanmadığı için de rahatlamıştı. İçkisini yudumluyor, Pasifik Okyanusu'nu seyrediyordu. ''Sharon, bana kızmadın ya Johnny,'' dedi. ''Dürüst davranmak istedim. Burada kızlar bir erkekle öpüşür gibi yatıyorlar. Ama ben Hollywood'un acemisiyim. Henüz pek çok şeye alışamadım.'' Johnny ona gülümsedi, yanağını okşadı. ''Kızmadım,'' dedi. ''Eski usul bir buluşma da hoşuma gider.'' O anda neler hissettiğini söylemiyordu Johnny. Büyük bir aşık olduğunu ispatlamak, beyaz perdede yarattığı tanrısal kişiye benzemek zorunda kalmadığına sevinmişti. Birer kadeh daha içtiler, öpüştüler. Sonra Sharon Moore gitmek istediğini söyledi. ''Johnny, seni tekrar yemeğe davet edebilir miyim?'' dedi kibarca. ''Zamanını benimle harcamak, hayal kırıklığına uğramak istemediğini biliyorum Johnny,'' dedi kız. ''Bu gece için teşekkür ederim. Bir gün çocuklarıma büyük Johnny Fontaine ile yemek yediğimi anlatacağım.'' Johnny gülümsedi ona. ''Bana teslim olmadığını da anlat,'' dedi. Birlikte güldüler. ''İnanırlar mı dersin?'' diye sordu Sharon. ''Ben sana yazılı belge vereyim,'' dedi Johnny. ''Benimle yatmadığına inanmayan olursa bir telefon et, gereken cevabı alsınlar. Seni apartmanda nasıl kovaladığımı ama namusunu sonuna dek nasıl koruduğunu anlatırım, tamam mı?'' ''Olur,'' dedi kız üzgün bir tavırla. ''Telefon ederim.'' Çıkıp gitti sonra. Şimdi Johnny'nin önünde uzun bir gece vardı. Yapayalnız geçireceği bir gece. Jack Waltz'un dediği gibi geceyi doldurmak için yükselmeye çabalayan yıldız adaylarından yararlanabilirdi. Ama o et değil, konuşup anlaşabileceği birini istiyordu. İlk karısı Virginia geldi aklına. Artık film çalışmaları sona erdiğine göre çocuklarına daha çok zaman ayırabilirdi. Yine onların hayatına karışmak istiyor, Virginia için de kaygılanıyordu. Sırf Johnny Fontaine'in karısıyla yattıklarını söylemek için çevresinde dolaşan Hollywood çapkınlarını başından savacak güçte bir kadın değildi. Şimdiye kadar Virginia bu tür dedikodulardan uzak kalmıştı. Oysa ikinci karısı için bir şey diyemezdi. Onun Hollywood'da düşüp kalkmadığı bir erkek kalmış mıydı acaba? Telefona uzandı. Virginia'nın sesini hemen tanıdı. Şaşılacak bir şey yoktu bunda. Virginia'nın sesini tanımayı 10 yaşlarındayken öğrenmişti. İlkokulun 4. sınıfındaydılar o zaman. "Merhaba Jeannie," dedi. "Bu gece işim var mı? Gelebilir miyim?" "Gel ama çocuklar uyudu. Onları rahatsız etmek istemem." "Ziyanı yok. Ben seninle konuşmak istiyorum." Virginia'nın sesi kaygılıydı şimdi. "Ne var? Bir şey mi oldu?" "Hayır," dedi Johnny, "bugün film bitti, seni görmek istedim. Çocuklara da bir bakarım izin verirsen, merak etme, uyandırmam." "Peki gel, istediğin rolü elde etmene sevindim." "Teşekkürler, yarım saate kadar orada olurum." Bir zamanlar kendi evi olan Beverly Hills'daki binaya varınca Johnny arabada bir süre oturup çevresine bakındı. Vaftiz babasının söylediklerini düşündü. Don Corleone hayatını dilediği gibi kurabileceğini öğütlemişti. Oysa insanın istediğini bilmesi ne kadar güçtü. Kendisi ne istiyordu acaba? İlk karısı kapıda onu bekliyordu. Ufak tefek, sevimli, tatlı bir İtalyan kızıydı Virginia. Sevdiğinden başkasına asla bakmayacak bir kadın. Johnny hala onu istiyor muyum diye kendi kendine sordu. Cevap hayırdı. Artık onunla yatamazdı. Aralarındaki sevgi yıpranmış, eskimişti. Sonra cinsel ilişkilerle ilgisi olmayan şeyler vardı. Virginia bunları asla bağışlamazdı. Ama birbirlerine düşman değillerdi artık. Virginia ona kahve yaptı. Kendi pişirdiği pastalardan ikram etti. "Divana uzan," dedi Johnny'ye. "Yorgun gibisin." Johnny ceketini, pabuçlarını çıkardı, kravatını gevşetti. Virginia karşısındaki sandalyede oturuyordu. Yüzünde ciddi bir gülümseme vardı. "Ne garip," dedi. "Garip olan nedir Virginia?" "Büyük Johnny Fontaine'in geceyi geçirecek bir sevgili bulamaması." "Kadınlardan bıktım artık. Şarkı söyleyemiyorum. Yakışıklı da değilim. Yaşlandım." "Virginia, resimlerinden çok daha yakışıklısın," dedi içtenlikle. Johnny başını salladı. "Şişmanlıyorum, saçlarım dökülmeye başladı. Bu filmle başarı kazanamazsam pizza pişirmeyi öğrenmem yerinde olur. Belki de seni film yıldızı yaparız Virginia, çok güzelsin." Virginia 35 yaşındaydı. İleri bir yaş değildi belki ama Hollywood'da 100 yaşına bedeldi. Film dünyasının merkezi güzel kızlarla dolup taşıyordu. Hem öyle güzeldiler ki her erkeğin aklını başından alabilirlerdi. Ama ağızlarını açıp da konuşmaya başlayınca bütün güzellikleri kaybolurdu. Fizik güzellik yönünden aile kadınları onlarla baş edemezdi. Johnny Fontaine onun nazik davranmak istediğinin farkına vardı. Zaten kadınlara karşı daima nazik, kibar olmasını bilmişti. Her zaman her yerde yardımlarına koşardı. Virginia gülümsedi ona, dostça, "İltifat ediyorsun Johnny, benimle böyle konuşman gereksiz." Johnny içini çekti, gerindi. "Şaka etmiyorum Jeannie, yaşını belli etmiyorsun. Keşke ben de senin kadar genç kalabilseydim." Virginia cevap vermedi. Johnny'nin moralinin bozuk olduğunu görüyordu. "Çevirdiğin film iyi oldu mu?" Johnny başını salladı. "Evet, bana eski ünümü kazandıracak. Oscar armağanını kazanır. Elimdeki kozları iyi kullanırsam belki şarkı söylememe bile lüzum kalmayacak. O zaman sana ve çocuklara daha çok para verebilirim."
"Bize yeteri kadar veriyorsun."
"Çocukları daha sık görmek istiyorum Jeannie. Hayatımı düzene sokacağım. Cuma akşamları buraya yemeğe gelemez miyim?" "Söz veriyorum. Ne pahasına olursa olsun her cuma geleceğim, seni bekletmeyeceğim. Sonra bazı hafta sonlarını da sizinle geçirebilirim, çocukları alıp gezdirebilirim."
"Benim için bir sakıncası yok," dedi Virginia. "Asla evlenmeyeceğim. Çocukların ikinci bir babaları olsun istemiyorum. Baba diye hep seni bilsinler."
Johnny tavana bakıyordu, sesini çıkarmadı. Ama Virginia'nın bu sözleri, kavga ettikleri sıralar ağzından kaçırdığı acımasız sözlere bir karşılık olsun diye söylediğini biliyordu.
"Johnny, bana kim telefon etti biliyor musun?"
Kim?
Vaftiz baban.
Johnny gerçekten şaşırmıştı. O telefonla konuşmaktan nefret eder. Nasıl oldu? Ne söyledi?
Sana yardım etmemi istedi. Eskisi gibi büyük, başarılı olabileceğini söyledi. Ama gerçek dostlara ihtiyacım varmış. Çocuklarımın babası olduğun için sana yardım etmeliymişim. Ne kadar tatlı bir ihtiyar. Kalkıp onun hakkında ne korkunç şeyler söylüyorlar.
Virginia telefondan nefret ederdi. Bu yüzden evdeki bütün telefon hatlarını söktürmüş, yalnız mutfaktakini bırakmıştı. Şimdi mutfaktaki telefonun çaldığını duyuyorlardı. Virginia kalktı. Geri döndüğünde şaşırmış gibiydi.
Seni istiyorlar telefondan, Johnny dedi. Tom Hagen çok önemliymiş.
Johnny mutfağa geçti, ahizeyi aldı. Evet Tom dedi.
Johnny, baba oraya gelmemi, bazı işleri düzene sokmamı istiyor. Filmi bitirdin artık. Sabah uçağıyla geleceğim. Beni Los Angeles'ta karşılar mısın? Akşama New York'a dönmek zorundayım.
Elbette Tom, ama gece kalmanı isterdim doğrusu. Şerefine bir parti verirdim. Meşhurlarla tanışırdın.
Teşekkürler dedi Hagen. Adamlarından birini havaalanına yolla.
Tamam. Johnny oturma odasına döndü. Virginia merakla yüzüne bakıyordu. Vaftiz babamın benim için bazı düşündükleri varmış dedi Johnny. Filmdeki rolü bana o sağladı. Nasıl başardı bu işi bir türlü anlayamadım. Ama ötesine karışmasa daha memnun olurdum.
Divana oturdu, kendini çok yorgun hissediyordu. Virginia evet gideceğine misafir odasında yat bu akşam dedi. Sabah çocuklarla kahvaltı edersin. Vakit geç oldu artık. Zaten o koca evde senin yapayalnız olduğunu düşünmek içime sıkıntı veriyor.
Evde pek kaldığım yok.
Virginia güldü. O halde fazla değişmemişsin.
Durdu, sonra
ben gidip yatağını hazırlayayım dedi.
Niçin senin odanda yatmayayım?
Virginia kıpkırmızı kesildi. Yalnız olmaz dedi.
Johnny gülümsedi. Johnny de güldü. Her şeye rağmen dosttular.
Ertesi sabah uyandığında vakit bir hayli geç olmuştu.
Hey Ginny, bana kahvaltı verebilir misin diye bağırdı. Virginia'nın sesi geldi mutfaktan.
Bir saniye.
Tam da bir saniye sürdü Virginia'nın gelmesi. Her şeyi önceden hazırlamış olmalıydı. Çünkü Johnny günün ilk sigarasını yakarken misafir odasının kapısı açıldı. İki küçük kızı servis arabasını iterek içeri girdiler. Öyle güzeldiler ki Johnny'nin kalbi burkuldu. Yüzleri tertemiz, pırıl pırıldı. Gözleri babalarına koşmak için duydukları derin istekle ışıldıyordu. Saçları iki yandan ayrılıp eski usul örülmüştü. Yine eski usul giysiler, beyaz rugan papuçlar giymişlerdi. Servis arabasının yanında durmuş babalarının kendilerini çağırmasını bekliyorlardı. Johnny kollarını iki yana açınca koştular. Johnny başını onların yumuşak mis gibi yanakları arasına soktu. Alt alta üst üste yuvarlandılar. Kapıda Virginia göründü. Johnny yatakta kahvaltı edebilsin diye servis arabasını yaklaştırdı. Kendisi yatağın kenarına oturdu. İki küçük kız da babalarının iki yanına yerleştiler. Artık yastık savaşı yapmak, güreşmek için çok büyüktüler. Birer genç kız olma yolunu tutmuşlardı. Onların saçlarını, eteklerini düzelttiklerini gören Johnny, "Tanrım!" diye içini çekti. Yakında Hollywood çapkınları kızların peşinde koşmaya başlayacaklar. Kahvaltısını çocuklarıyla paylaşarak yaptı. Virginia onları seyrediyordu hoşnutlukla. Sonra "Elini çabuk tut Johnny!" dedi. "Tom'un uçağının gelmesine az zaman kaldı." Kızları dışarı çıkardı.
Haklısın dedi Johnny. Biliyor musun Ginny, karımdan boşanıyorum, serbest kalacağım artık.
Virginia sesini çıkarmadı. Johnny'nin ceketini giymesine yardım etti, üstünü başını fırçaladı. Ailenin üç kadını onu kapıya kadar geçirdiler, birbirlerini öptüler. Virginia onun dinlenmiş mutlu halini gördükçe seviniyordu. Kızlarını kucaklayıp sevdi, Virginia'nın yanağından öptü, arabasına bindi.
Johnny Fontaine yardımcısıyla birlikte Los Angeles havaalanına uzandı. Yardımcısı Tom'u almaya giderken kendisi arabada kaldı. Tom Hagen arabaya binince el sıkıştılar, evin yolunu tuttular. Şimdi oturma odasında karşılıklı oturuyorlardı. Aralarında bir soğukluk vardı. Babanın Johnny'ye öfkeli olduğu devrede Tom Hagen'ın araya girip Don'la konuşmasına, temasa geçmesine engel oluşunu Johnny asla bağışlamamıştı. Connie'nin düğününden önce olmuştu bunlar. Hagen da ileri sürdüğü nedenlerden ötürü asla özür dilememişti. Dileyemezdi de, görevi Don'un isteklerini olduğu gibi yerine getirmekti. ''Vaftiz baban bazı işlerini yoluna koymam için yolladı beni.'' dedi Hagen. ''Noel'den önce her şeyi düzene sokmam gerek.'' Johnny Fontaine omuz sıktı. ''Filmin çekimi bitti. Rejisör dürüst bir insandı. Bana iyi davrandı. Göründüğüm sahneler çok önemli olduğundan Waltz'un bunları kestirmesine imkan yok. 10 milyon dolarlık bir filmi rezil etmeyi göze alamaz. Şimdi her şey seyirciye kaldı.'' Hagen Oscar armağanını kazanmak bir aktör için çok önemli midir diye sordu. Johnny Fontaine gülümsedi. Oscar armağanı bir aktöre 10 yıl kazandırır, istediği rolü alabilir, gazeteler onunla ilgilenir. Bu armağan her şey demek değildir tabii ama sinema dünyasındaki önemi büyük, kazanabileceğimi düşünüyorum. Büyük bir aktör olduğumdan değil ama bu filmdeki başarım her şeyin üstünde olduğu için kazanacağım. Tom Hagen, vaftiz babanın dediğine göre Oscar armağanını kazanma şansın yok dedi. Johnny Fontaine sinirlenmişti şimdi. Ne diyorsunuz siz? Film değil gösterilmeye, henüz piyasaya sürülmeye hazır bile değil. Baba da film işlerinden zerre kadar anlamaz. 3000 millik yoldan bunları söylemek için mi geldin? Hagen kaygıyla, Johnny ben film işlerinden hiç anlamam diye atıldı. Don Corleone'nin habercisi olduğumu aklından çıkarma. Ama senin işlerini uzun uzun tartıştık. Don senin için, geleceğin için kaygılanıyor. Kendisine hala muhtaç olduğunu, işlerini bir hale yola koyması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden geldim buraya. Ama sen de büyümelisin artık Johnny. Yalnız bir şarkıcı ya da aktör olduğunu düşünmeyi bırakmalısın. Kuvvetli olduğunu, mesleğinin baş kişisi olduğunu kabullenmelisin. Johnny güldü, bardağına tekrar içki doldurdu. Eğer Oscar'ı kazanamazsam işim bitik demektir. Sesimi kaybettim. Neyse, vaftiz babam Oscar'ı kazanamayacağımı nereden biliyor? Bildiğine eminim çünkü yanıldığını hiç görmedim. Hagen bir sigara yaktı. Aldığımız habere göre Jack Waltz stüdyonun parasını sana yatırmak niyetinde değil. Yani senin için en küçük bir reklam bile yapılmayacak. Zaten Oscar armağanında oylarını kullanacaklarına senin kazanmanı istemediğini bildirmiş. Sana karşı bir başka aktörü çıkarmak amacıyla elinden geleni yapacak. Dolayısıyla da her çareye başvuruyor. İş, para, kadın, her şey teklif ediyor. Bunları yaparken filminin zarar görmemesine çalışıyor tabii. Johnny Fontaine yine omuz silkti, bardağına viski doldurdu, sonuna kadar içip bitirdi. O halde ölüm fermanım hazır dedi. Hagen sigarasının dumanları arasından onu alaylı bakışlarla süzerek, içki içmen sesinin düzelmesine yardım etmez dedi. Allah belanı versin dedi Johnny. Hagen'ın yüzü birden ilgisiz bir anlama büründü. Peki, özel hayatına karışmayacağım, yalnız işten söz edeceğim. Johnny Fontaine içki kadehini masanın üzerine bıraktı, geçip Hagen'ın karşısında durdu. ''Özür dilerim Tom'' dedi, ''özür dilerim, öfkemi senden çıkarmaya çalışıyorum. O Jack Waltz denen orospu çocuğunu öldürmek geliyor içimden. Vaftiz babamı kızdırmaktan da korkuyorum. Bu yüzden de öfkeme sen hedef oluyorsun.'' Johnny'nin gözleri yaşlarla dolmuştu. Elindeki içki kadehini duvara fırlattı. Ama öyle güçsüz atmıştı ki bardak kırılmadı, kalın alının üzerine düştü. Gerisin geri yuvarlanıp Johnny'nin ayakları dibine geldi. Johnny bardağı öfkeyle izliyordu. ''Hey tanrım'' dedi. Odanın öbür ucuna yürüdü. Hagen'ın karşısındaki koltuğa oturdu. ''Biliyorsun Tom'' dedi. ''Uzun bir süredir istediğim gibi yaşadım. Her şeye sahip oldum. Sonra Jeannie'den ayrıldım. İşlerim ters gitmeye başladı. Sesimi kaybettim. Plaklarımın satışı durdu. Peşinden vaftiz babam bana darıldı.'' Ne telefonlarıma cevap verdi ne de New York'ta olduğum zamanlar kendisini görmeme izin verdi. Hep aramızda sen vardın, bu yüzden seni suçladım. Babadan aldığın emirlere göre hareket ettiğini biliyordum. Ama insan babaya kızamaz ki. Ben de seni lanetledim, sana kızdım. Sen haklıydın hep. Yanıldığımı, haksızlık ettiğimi anlatmak için ne dersen yapacağım, seni dinleyeceğim. Sesim düzelene dek içki içmeyeceğim, tamam mı? Johnny'nin sözleri içtendi. Hagen öfkesini unuttu hemen. Bu 35 yaşındaki çocukta bir şey olmalıydı. Yoksa baba onu bu kadar sevmezdi. Unutalım her şeyi Johnny dedi. Johnny'nin duygularının derinliği onu şaşırtmıştı. Yoksa Johnny'yi bu şekilde konuşmaya yönelten güç korku muydu? Tom'un babayı kendisine karşı çevirmesinden mi çekiniyordu? Ama Don başkalarının sözüne bakarak kimseye düşman olmazdı ki. Duyguları yalnız kendine aitti. Başka bir etkenle şu veya bu yöne döndürülemezdi. Durum o kadar kötü değil dedi Johnny'ye. Don Waltz'un sana karşı çevirdiği bütün dolapları boşa çıkarabileceğini söylüyor. Yani Oscar'ı kazanacağın muhakkak. Ama baba meselenin bu kadarla bitmeyeceğine inanıyor. Bu yüzden filmcilik yapabilecek kadar akıl ve cesarete sahip olup olmadığını, bir filmi başından sonuna kadar yapıp yapamayacağını bilmek istiyor. Johnny kuşkuyla bana Oscar'ı nasıl kazandıracak diye sordu. Hagen sert bir sesle, Jack Waltz'un türlü dalavereler çevirip seni Oscar'dan edeceğine kolayca inanıyorsun da babanın böyle bir şey yapabileceğine nasıl aklın ermiyor dedi. Önce şuna inanmanı istiyorum. Senin vaftiz baban o Jack Waltz denen heriften çok daha güçlü, daha nüfuzlu dostları var. Bir kere film sanayini yöneten Oscar armağanı için oylarını kullanacak hemen hemen bütün kişileri kontrolü altında bulunduruyor. Üstelik vaftiz baban Jack Waltz'dan çok daha akıllı. Tabancasını çekip Johnny Fontaine'e verin oylarınızı yoksa kendinizi ölmüş bilin demez. Bu kişiler Oscar almanı istedikleri, seni Oscar'a layık buldukları için sana oy verecekler. Tabii bu işi de baba ilgilenirse yapacaklar. Sözlerime inan, Don Corleone Oscar'ı kazandırır sana. Peki dedi Johnny, sana inanıyorum. Ben de film yapımcısı olacak kafa ve cesaret var ama para yok. Hiçbir banka bana kredi açmaz, bir film çevirmekle milyonlar ister. Hagen soğuk bir tavırla, Oscar'ı aldıktan sonra 3 film yapmak için hazırlıklara başla dedi. Bu alanda çalışan en iyi elemanları al, en iyi teknisyenleri, en büyük yıldızları, her şeyin en iyisini seç. Çıldırmışsın sen dedi Johnny. 3-4 film yapmak en azından 20 milyon dolar gerektirir. Sıra paraya gelince dedi Hagen, benimle temasa geç. Sana burada Kaliforniya'da kredi açacak bankanın adını vereceğim. Kaygılanma, bu banka hep film yapımcılarına para veriyor, işleri bu. Gerekli kağıtları hazırladıktan sonra parayı iste verecekler. Ama önce benimle görüşmen, hazırlıklarını planlarını bildirmen gerek, tamam mı? Johnny uzun süre cevap vermedi, sonra başka bir şey var mı diye sordu. Hagen gülümsedi. Yani 20 milyon dolar karşılığında senden istediğimiz bir şey olup olmadığını öğrenmek istiyorsun değil mi? Johnny'nin konuşmasını bekledi, o ağzını açmayınca ekledi. Baba istediği takdirde onun için yapmayacağın şey yoktur. Johnny, babanın istediği bir şey olursa bunu bana kendisi söylemeli dedi. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Senin yahut Sonny'nin sözüyle hiçbir şey yapmam. 16. ayının sonu. Sayfa 200.